Evet, şimdi kutsal kitaplarımızı Koloseler 1. bölüme çevirelim. Koloseler 1. bölüme. Bugünkü vaazımız Koloseler 1. bölüm 13 ve 23 ayetleri arasında olacak. Ama bağlamı daha iyi anlamamız için 9. ayetten itibaren okumaya başlayacağız. Koloseler 1. bölüm 9'dan 23'e kadar. Şimdi hep birlikte okuyalım. Kardeşler, bu Rabbin yaşayan Tanrı'nın diri sözüdür. İnsanın kendi tanıklığı değildir. Lütfen dinlerken o şekilde kulak verin. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünlüğüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkarı oldum. Amin. Yaşayan Tanrı'nın sevgili anlaşma halkı. Geçen hafta başladığımız Koloseler vaaz serisine bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlıyorsanız eğer her durumda şükretmemiz gerektiğini ve kilisemiz ve diğer kardeşlerimiz için dua etmemiz gerektiğine baktık. Gördük ki Tanrı'nın müjde aracılığıyla bizlere verdiği kurtuluş armağanı sayesinde her durumda galiplerden de üstünüz. Çünkü Tanrı bizleri ölümden yaşama geçirmiş ve kutsal ruh ile de bu kurtuluşu mühürlemiştir. İşte bu yüzden ister zayıf, ister güçlü, ister zengin, ister fakir, ister sağlıklı, ister hasta, ne durumda olursanız olun, her durumda kurtuluşumuz için şükretmemiz gerektiğini unutmayın. Çünkü bir soluğu andıran bu yaşamımız sona erdiğinde Mesih sayesinde sonsuza dek Tanrımızın konutunda yaşayacağız. Bu hafta bakacağımız pasaj, yani Koloseler 1. bölüm 13 ve 23, Koloseler mektubunun kalbidir. Paulus'un Koloseleri bu mektubu yazma nedenidir. Tüm mektup 11 ayet etrafında şekillenir. Çünkü bir Hristiyan'ın yaşamındaki en temel gerçek Mesih'in kim olduğu gerçeğidir. Kardeşler, bu gerçek yalnızca yeni anlaşmanın gerçeği değildir. Aynı zamanda bütün kutsal kitabın gerçeğidir. Şimdi biz Mesih'in kim olduğuna şu 3 ayette bakmadan önce kısa bir vaaz bölüp kısa bir şey söyleyeceğim. Rica etsem siz arkaya geçebilir misiniz? Biraz dağınıklık oluyor çeviri sırasında. Sizi arkaya alalım. Sanırım biraz dikkat dağınıklığı oluyor. Teşekkürler, kusura bakmayın. Vaazımıza şu 3 noktayla bakacağız kardeşler. Bugünkü pasajımıza Mesih'in görkeminin, yüceliğinin ve kusursuzluğunun ilan edildiği, harikalığının ilan edildiği bu pasajı şu üç noktayla bakacağız. Birincisi yeni krallık, ikincisi yeni yaratılış, üçüncüsü yeni anlaşma. Yeni krallık, yeni yaratılış, yeni anlaşma. Kutsal kitabınız lütfen önünüzde açık bir şekilde kalsın. Çünkü sık sık ayetlere tekrar tekrar dönüp bakacağız. Şimdi 13. ayette ufak bir çeviri değişikliği yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir değişiklik değil. Anlamını çok değiştirmiyoruz ama hem Pavlus'un ne demek istediğini anlayabilmemiz için hem de bağlam içinde bu ayeti daha iyi konumlandırabilmemiz için aslında bu ayeti şu şekilde çevirsek daha yardımcı olacaktır bize. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun krallığına aktardı. Burada Grekçe kullanılan kelime krallık, krallığına aktardı. Yani Tanrı bu işi tamamlamıştır. Artık bizler imanlılar olarak Tanrı'nın krallığına geçirildik. Biz bu ülkenin vatandaşı olduk ve Tanrı bu vaadi kutsal ruh ile mühürledi. Kurtuluşu kaybetmemiz mümkün değildir. Bakın Filipililer 1.6'da kutsal ruh bize ne söylüyor? Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Sevgili kardeşler, Tanrı yanlış bir seçim yapmaz. Tanrı'nın hatalı bir seçim yapması mümkün değildir. Zaten kurtulmayı en başta hak etmezken, kurtulmamız bile bir lütufken bu kurtuluşu kaybediyor olmamız mümkün değildir. Çünkü kurtaran da Tanrı'dır. Bu kurtuluşu tamamlayacak olan da Tanrı'dır. Tanrı'nın seçimi mutlaktır ve değişmez. Tanrı'nın çocuklarını kimse Tanrı'dan koparamaz. Rabbimiz ve kurtarıcımız bakın Mesih İsa Yuhanna 10, 27 ve 28'de ne söylüyor? Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Mesih'e iman etmiş ve Tanrı'ya ait olanların kurtuluşları için kaygılanmalarına gerek yoktur. Çünkü ona ait olanlar artık Mesih'in krallığına geçirilmişlerdir. Artık oradadırlar. Şu an Mesih'in krallığına geçirilmiş durumdadırlar. O yüzden sevgili kardeşler, kurtuluşunuz için kaygı duymayın. Aksine esenliğiniz olsun. Esenliğinizi kaybetmeyin. Rabbin elinde güvendesiniz. Rab sizin için bu kurtuluşun garantisidir. Canını sizler için vermiş olan yüce çobanı sözlerine güvenin. Tanrı'nın sevgisini ve sadakatini, bu kadar büyük sevgisi ve sadakati gördükçe ona benzemek için daha çok gayret edin. Pavlus elbette bu ayetleri Kolose Kilisesi'ne yazmasının bir nedeni vardı, öyle değil mi? Niye bu ayetleri Kolose Kilisesi'ne yazdı? Niye başka kilise yazmadı? Çünkü Kolose'nin içinde kurtuluşunun kendi eylemlerinden kaynaklandığını ya da kurtulmak için gizli bir bilgiye sahip olmaları gerektiğini öğreten sapkın öğretmenler vardı. Bakın bunları sadece bir bölüm ilere gittiğimizde 2.16-18'e Pavlus'un bize açıkladığını görüyoruz. 2.16-18'e bakarsak eğer Pavlus şöyle diyor. Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih'tedir. Sözde ve alçak gönüllükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, başa tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Eğer siz de kendi doğruluğunuza, iyi işlerinize ya da dindarlığınıza güveniyorsanız, yargı gününde Tanrı'nın karşısında durduğunuzda sizler için artık çok geç olacaktır. O yüzden şunu hiçbir zaman unutmayın. Bizlerin iyi iş, bu dünyada iyi iş dediğimiz şeyler bile aslında bizim günahlarımızla, bizim bencilliklerimizle lekelenmiştir. İyiyi bile iyi olduğunu bilerek sevap kazanmak için ya da iyi düşünmek için kendimizi bu yüzden yapıyoruz. Bu iyi işler dediğimiz gibi bizim günahlarımızla lekelenmiştir. O yüzden ödülünüze, yani Mesih'teki sonsuz yaşama sahip olmak için Tanrı'nın sergilediği lütfa güvenmekten başka hiçbir şansımız yoktur. Paulus Kolose Kilisesi'nde, buna geçen hafta da bakmıştık, hem Yahudilerin hem de kutsal yasayı bilen Greklerin olduğunu bildiği için aslında onlara şu ayeti çağrıştıracak bir şekilde yazıyor 13. ayeti. Bakın, bu çağrıştırmak istediği ayet şudur. Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim. Her hafta okuduğumuz 10 emirdeki gibi Tanrı'nın İsrail halkını fiziksel olarak kölelikten çıkardığı ayeti çağrıştırıyor. Çünkü 13. ayette Tanrı'nın halkını ruhsal olarak bir boyunduruğu, bir kölelikten kurtardığını görüyoruz 13. ayette. Tanrı onları kendi krallığına geçiriyor. Tanrı halkını ruhsal olarak kurtarıyor. Aynı Mısır'dan Firavun döneminde köle olduğu gibi fiziksel olmasının yanı sıra şimdi artık yeni anlaşmada halkını ruhsal olarak kurtarıyor. Tanrı'nın halkı hiçbir aksilik olmadan mükemmel bir şekilde artık ölümün ve günahın egemenliğinden kurtulmuşlardır. Çünkü kurtarıcıları olan Mesih mükemmel ve kusursuzdur. İşte bugün 2. Samuel 7'de okuduk, Luka 1'de okuduk. İşte özlemle beklenen Davut oğlu İsa Mesih budur. 15. ve 20. ayetlere geldiğimizde, ki vaazımızın ikinci noktasına geçiyoruz. Yapmamız gereken önemli şey bu ayetlerde Tanrı'nın yüceliğine tanıklık etmemizdir. Sevgili kardeşler, 15. ve 20. ayetler arasında Mesih'in görkemine ve yüceliğine tanıklık ediyoruz. Mesih'in her şeyin yaratıcısı olduğuna, her şeyin kaynağı olduğuna ve şu an devam etmekte olan her şeyin kaynağı ve devam ettiricisi olduğuna tanıklık ediyoruz. Ama bakın, buna rağmen Filipililer 2'de ne okuyoruz? Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bakın, Matta 11'de Mesih İsa kendisi için ne söylüyor? Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyundurumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Bu kadar güçlü, bu kadar görkemli bir Tanrı nasıl olur da bizler için canını verir? Bu gerçeği gerçekten kavrayabilmemiz mümkün mü? Müjde gerçekten sahip olduğumuz ve olabileceğimiz en büyük hediye değilse nedir? Sevgili kardeşler, Yuhanna 1:8'de şunu okuyoruz. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı. Şimdi bu ayeti bir kez daha 15. ayette Paulus'un bize hatırlattığını görüyoruz. Ne diyor Paulus? Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı olur. Baba Tanrı'yı bize yalnızca oğul Tanrı olan Mesih tanıtmıştır. Ve ruhunu bizlere, daha sonra kendisi babanın yanına gittikten sonra ruhunu bizlere gönderip aynı şekilde babayı tanımamız için de bize yardımcı olan yine oğul Tanrı'dır. 1:26'da Paulus şöyle söylüyor. Görevim Tanrı'nın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarını açıklamış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Eğer çarşamba günleri kutsal kitap çalışmamıza geldiyseniz, kutsal kitap çalışmamızda biz Tanrı'nın bu vaadi, bu sırrı eski anlaşmada nasıl adım adım ortaya çıkardığına bakıyoruz. Her defasında Tanrı tarih boyunca bu gelecek kurtarıcı hakkında bizlere daha çok şey söylüyor. Ama bakın, Paulus 1:26'da ne söylüyor? Artık bu eski anlaşmada fısıldanan sır, parça parça anlatılan sır artık açığa çıktı. Artık yeni anlaşmada bu sır tamamen gözlerimizin önünde. Bu sır neydi? Tanrı Mesih'teki lutfuyla halkını kurtaracaktı. Artık müjde sayesinde bu sırrı biliyoruz. Ya sadece ve yalnızca Mesih'le ve lütuf aracılığıyla kurtulduk. İşte o yüzden bu aynı ayette, 15. ayette Mesih için yaratılışın ilk doğanıdır diyor. Şimdi bu kelimeye biraz bakmamız gerekiyor. İlk doğanıdır. Çünkü tarih boyunca imanlıların bu kelime etrafında birçok yanlış öğretişe doğru kaydığını görüyoruz. Bu kelimeyi çok yanlış anladığını görüyoruz. Aslında 15. ayeti şu şekilde çevirmiş olsak daha doğru olacaktı. Yaratılıştan önce ilk doğmuş olan, yaratılışın ilk doğanı değil, yaratılıştan önce ilk doğmuş olan. Ama yine de bu ilk doğan kelimesiyle biraz cebelleşmemiz gerekiyor. İlk doğan kelimesi Mesih'in doğmuş bir varlık olmasından dolayı, yani bir yaratılışının, bir başlangıcının olmasından dolayı ilk doğan olması, ilk doğan denmiyor Paulus tarafından burada. Şimdi kutsal kitapta ilk doğan iki sebepten dolayı söyleniyor. Birincisi, ailenin en yaşlı çocuğuysa. İkincisi ise en rütbeli kişiyse buna ilk doğan deniyor. Örneğin Davut kendi ailesinde en genç çocuk olmasına rağmen, biliyorsunuz Davut'un hikayesi, en genç, en çelimsiz, küçük bir çobanken Tanrı onu seçiyor. Bütün kardeşlerini gördükten sonra. Davut en genç çocuk olmasına rağmen Mezmur 89:27'de Tanrı'nın rütbesini, yani diğer kardeşlerine karşı üstünlüğünü vurgulamak için bakın ne söylüyor Davut için. Ben de onu ilk oğlum, dünyadaki kralların en yücesi kılacağım. Ve aynı şekilde Esav ve Yakup'u hatırlayın. Yakup Esav'ı kandırmış, ilk oğulluk hakkını satın almıştı. Yakup Esav'ı kandırıp ilk oğulluk hakkını satın aldığında en yaşlı çocuk olmadı. Onun üzerinde yetkiye sahip oldu. Onun üzerinde rütbeye sahip oldu. Bu yüzden kutsal kitapta ilk doğan kelimesinin aslında bir otorite, bir yetkiye işaret ettiğini görüyoruz kardeşler. O yüzden burada Paulus Mesih için yaratılıştan önce ilk doğmuş olan derken tüm yaratılış üzerinde yetkiye sahip olan kişi demek istemektedir. Lakin 17. ayete bakarsak bu düşünceyi çok daha kolay bir şekilde anlıyoruz. Mesela 17. ayette şunu açıkça söylüyor. Her şeyden önce var olan O'dur. Ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Her şeyden önce var olan O'dur. Mesih'in başlangıcı yoktur. Mesih yaratılışın ilk doğanıdır ve yaratılış üzerinde mutlak yetkiye sahiptir. Paulus'un bizler için, bizlerin anlaması için çok güzel bir şekilde gramatik olarak yazdığını görüyoruz. Mesela 16. ayete baktığımızda çünkü ile başlıyor. Türkçe'de nitekim diye çevrilmiş. Çünkü anlamına gelmekte. 16. ayeti çünkü diyerek 15. ayete bağlıyor. Mesih yalnızca ilk doğan değil ama görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısıdır. Yani sadece rütbe olarak yaratılıştan üstün değil, aynı zamanda tüm her şeyi yaratan kişinin kendisidir. Mesih dahil olmadan hiçbir şey yaratılmadı. Ondan bağımsız bir şekilde yaratılan hiçbir şey yoktur. Bakın tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve otoriteler diyor. Aslında egemenlik, hükümranlıklar yine orada otoriteler dememiz lazım. Yani büyükten küçüğe doğru bir düşüş sıralıyor bize Paulus. Tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve otoriteler. Yani herhangi bir yetkisi, otorite gücü olan kurum fark etmeksizin Mesih'te yaratılmıştır ve kaynağını Mesih'ten almaktadır. Kardeşler, bu bağlamda, bu ayetin bağlamına baktığımızda ve fiilin Grekçe zamanına baktığımızda aslında Kolosliler bunu çok net anlıyordu onların dilinde yazıldığı için. Ama bizim biraz daha araştırmamız gerekiyor. Ama Kolosliler'in anladığı şey şuydu. Geçmişte yaratılmış olan, şu an yaratılmakta olan ve gelecekte yaratılacak olan tüm her şey Mesih'te yaratılmaya ve gücünü Mesih'ten almaya devam etmektedir. Yani kısacası Mesih yaratılıştan elini çekmemiştir. Mesih hala yaratılışa müdahale etmektedir. Hala yaratmaya devam etmektedir. Ve tüm otoriteler hala gücünü Mesih'ten almaktadır. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Yani tüm her şeyin varoluş nedeni Mesih'tir. Ve Mesih bu yaratılışı muhafaza etmektedir ve devam etmesini sağlar. Kısacası Kolosiler 3:11'de okuduğumuz gibi Mesih her şeydir ve her şeydedir. Sevgili kardeşler, bir an için belki tüm bu şeylerin çok karmaşık geldiğini düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten de öyle. Biz sınırlı kavrayışımızla sınırsız Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. Lakin bunu yapmaya, bunu sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor ki ne kadar Tanrı'yı tanırsak, üçlü birlik Tanrısı'nın karakterini anlarsak bizim için o kadar karlı olacaktır, o kadar iyi olacaktır. Çünkü kutsal Tanrımızı tanımaya gayret etmezsek bugün birçokları gibi kendimizi birçok hata içinde bulmuş oluruz. O yüzden bu Mesih'in kimliğiyle, üçlü birlik Tanrısı'nın karakteriyle cebelleşmeye devam etmemiz ve onu elimizden geldiği kadar anlamaya çalışmaya gayret etmemiz gerekiyor. Tanrı tüm yaratılışın Tanrısı olduğu gibi, bakın aynı zamanda ne diyor kutsal kitap? Kilisenin de başıdır 18. ayette. Yani imanlılar tek başlarına bir kilise midir? Değildir, değil mi? Tüm imanlılar kilise bedenini oluşturur diyor kutsal kitap. Yani imanlılar tek başlarına yaşamaya çağrılmamıştırlar. Tek başlarına ibadete çağrılmamıştırlar. Rabbin halkından oluşmaktadırlar ve her pazar ikrar ettiğimiz gibi elçilerin iman açıklamasında tek evrensel bir kilise vardır. Mesih'in bedeni tek evrensel bir kilisedir. Evet, aynı zamanda şu an burada olduğumuz gibi yerel kiliseler de vardır. Eğer kendinizi kiliseye gitmekten mahrum ediyorsanız Tanrı'nın bedeninden kendinizi uzak tutuyorsunuz anlamına gelmektedir. Her pazar Şabat gününü kutsal tut ve hatırla diyen Tanrımızın buyruğunu bile bile göz ardı etmeyin. Ve Tanrı'nın bedeninin bir parçası olun. Kendinizi bu ayrıcalıktan mahrum etmeyin. Çünkü kilisenin başı Mesih'tir. Tanrı'nın bedeninin bir parçası olun. Bu yüzden Tanrı'nın azizleri olarak hiçbir zaman bir araya gelmekten vazgeçmeyin. Ve Şabat gününü haftanın en önemli günü sayın. Mesih'in kendisi yaratılışın ilk doğanı olduğu gibi ölümden yaşama geçen ilk kişidir. Biliyoruz ki bizler Mesih'teki kurtuluşumuz sayesinde bedensel ölümü tadacak olsak bile bu dünyada gözümüzü kapadığımız anda Rabbimiz yanında gözümüzü açacağız kardeşler. Bundan peki nasıl emin olabiliriz? Bu güvene, bu söze nasıl inanabiliriz? Bakın Mesih'in kendisi ne söylüyor? Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecektir. Geçen hafta neyden bahsettik? Sevginin bir eylem olduğundan bahsettik, öyle değil mi? Sevgi bir söz değil, sevgi bir eylemdir. Sevdiğimizi eylemlerimizle gösterebiliriz dedik. İşte bakın Tanrı'ya nasıl güvenebiliriz diye merak ediyorsanız Tanrı'nın kendisi ölümden dirilerek ona güvenebileceğimizi kanıtlamıştır. Çünkü Mesih hem mezarı hem ölümü fethetmiştir. Baba Tanrı birçok tanık önünde şöyle demiştir. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Tanrı'nın bütün doluluğu Mesih'te bulunduğu için Mesih İsa'yı izlemek Tanrı'yı izlemektir. Mesih İsa merkezli bir hayat yaşamak Tanrı merkezli bir hayat yaşamaktır. Çünkü Baba Tanrı'nın görünümü 15. ayette de okuduğumuz gibi görünmeyen Tanrı'nın görünümü Mesih İsa'dır. Çünkü söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini gördük. 20. ayette yeni anlaşmanın ne üzerine kurulduğunu okuyoruz. Ne üzerine kurulmuştur? Mesih'in çarmıta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisine barıştırmaya razı oldu diyor 20. ayet. Biliyorsunuz eski anlaşmada çadır tapınak vardı. Daha sonra Süleyman'ın inşa ettiği büyük tapınak, Süleyman'ın tapınağı. Tanrı'nın doluluğunun buralarda dolu olduğunu okuyoruz, öyle değil mi? İlk önce Tanrı çadır tapınağı kendi görkemiyle dolduruyor. Daha sonra Süleyman'ın tapınağını, daha sonra doğuya doğru terk ettiğini okuyoruz bu Tanrı'nın görkeminin. Ama yeni anlaşmada Tanrı kendi görkemini, kendi doluluğunu Mesih İsa'da göstermekten razıdır diyor kutsal kitap. İşte Tanrı Mesih'in herkesi yeterli kılabilecek kanıyla yeni bir anlaşma yapmıştır. Bu da vaazımızın üçüncü noktasıdır kardeşler. Şimdi 21. ayette Paulus'un az önce bahsettiği genel prensipleri artık özele indirgediğini görüyoruz. Yani biraz önce neden bunlardan bahsettik, niye bunlarla cebelleştik diye merak ediyorsanız, bakın Paulus 21. ayette size bu cevabı veriyor. Sizlere diyor ki, yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. İşte bu yüzden biz bu konularla cebelleşiyoruz. Çünkü baktığımız Mesih'in kim olduğu, Mesih'in dünyada ne yaptığı, Tanrı'nın doluluğu olup olmadığı konuları sizin sonsuz yaşamınızla ilgilidir. Sizin yaşamınızla ilgilidir. İşte tüm bunlarla bu yüzden cebelleşmemiz ve anlamaya çalışmamız gerekmektedir kardeşler. Çünkü bunlar sizin sonsuzluk boyunca nerede yaşayacağınızla ilgilidir. Kardeşler, biz bir zamanlar Mesih'i tanımıyorduk. Tanımak dahi istemiyorduk. Kendimiz için yaşamaktan, kendimiz için her gün yaşamaktan dolayı son derece mutluyduk. Biz daha Tanrı'yı aramazken Tanrı bizi bulmuştur. Ve bunun gerçekleşmesi için Tanrı'nın beden alıp aramızda yaşaması gerekiyordu, öyle değil mi? Türkçe'ye öz bedeni diye çevrilen, aslında Grekçe etten beden anlamına gelen kelime bizlere şunu söylüyor. Tanrı gerçekten de beden almıştır. Tanrı'nın kendisi etten bedeni gerçekten de çarmıha gerilmiştir. Çarmıha gerildiğinde gerçekten de kanamıştır. Kanadığında gerçekten de ölmüştür. Bu bir meleğin bedeni değildi. Bu bir halüsinasyon değildi. Ya da başkası, İsa başkası düşünülerek başkası çarmıha gerilmedi. Tanrı gerçekten de beden aldı, aramızda yaşadı. Bu tarihsel bir gerçektir. Paulus'un özellikle Grekçe'de böyle bir vurgu yapmasının nedeni Koloseliler arasında bunun tersini öğreten, sapkın öğretileri yayan öğretmenlerin olmasıydı. Bakın yine bir bölüm öne gidelim. 2.8.9'a bakalım. Paulus bu kişiler için ne söylüyor? 2.8.9'da şunu okuyoruz. Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrı'nın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Kardeşler, görüyoruz ki bu kişiler Mesih'in beden alıp almaması konusunda Kolosilerin kafasını oldukça karıştırıyordu. Ama şunu biliyoruz. Ne, özellikle 1. Korintliler 15'te belki hatırlarsınız birkaç ay önce bu pasaja bakmıştık. Eğer Mesih beden alıp dünyaya gelmediyse çarmıhta ölmüş olamaz. Eğer çarmıhta ölmüş olamazsa dirilmiş olamaz. Ve Paulus'un 1. Korintliler 15'te dediği gibi Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Eğer Mesih dirilmemişse biz boşu boşuna buradayız. İşte bu yüzden Kolosellilerin Mesih'in kim olduğunu anlamaları oldukça önemliydi. Kardeşler, kendi topluluğumuzun büyük bir çoğunluğu Müslüman. Müslümanlar neye inanıyor? Diyorlar ki Oğul Tanrı İsa Mesih yalnızca bir peygamberdir. Bugün hümanistler İsa'nın yaşadığını kabul ediyorlar ama çok iyi bir öğretmendi diyorlar sadece. Ortodokslar ve Katolikler İsa'nın rolünü Meryem'e ve Azizlere vermiş durumdalar. Ya da birçok Hristiyan'ın parçası olduğu karizmatik ve Pentekostal kiliselerden bazıları İsa'yı sadece örnek alabileceğimiz çok iyi bir Hristiyan mertebesine kadar indirmiş, Tanrılığını neredeyse İsa'dan çıkarmışlardır. Artık onu Tanrı olarak görmüyorlardır. Kardeşler, biz bunlara karşı kendimizi tavsiye etmiyoruz. Biz kutsal kitabın öğrettiği Mesih'i öğretmeye çalışıyoruz. Bakın Romalılar 8.3'te ne söylüyor? İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Eğer Mesih beden almış olmasaydı kendi günahlarımızın borcunu ödeyemezdik. Eğer Mesih beden alıp aramızda yaşayıp bizim günahlarımız yerine ölmeseydi, bizim Tanrı'nın önünde durduğumuzda ona sunabileceğimiz hiçbir şey olmazdı. Sevgili kardeşler, Tanrı'nın önüne bizlerin kutsal lekesiz ve kusursuz olarak, yani Grekçesi hiçbir suçlama olmadan çıkabilmemiz için ne kendi iyi işlerimiz yeterlidir, ne kendi doğruluğumuz yeterlidir, ne de kendi dindarlığımız yeterlidir. Çünkü bunların hepsi günahımızla lekelenmiştir. 22. ayette bizleri bu şekilde Tanrı'nın önüne kimin çıkarabileceğini okuyoruz. Kimdir bu kişi? Bizi Tanrı'nın önüne çıkardığında bizim suçlanamayacağımızı söyleyen, bizim de kusursuz ve lekesiz olacağımızı söyleyen kimdir bu kişi? Bu kişi Mesih İsa'dır. Eğer Mesih'e iman etmiyorsanız ne kutsal, ne lekesiz, ne de kusursuz olabilirsiniz. Mesih'in doğruluğunu giyinip Tanrı'nın önünde durmadığınız sürece Tanrı'nın sizde göreceği tek şey ona ne kadar yabancı ve düşman olduğunuz olacaktır. Sevgili kardeşler, Mesih İsa dışında hiçbir kurtuluş umudumuz yoktur. İşte Paulus başka hiçbirisinde kurtuluş umudu olmadığını bildiğinden Kolose'deki imanlıları Mesih'teki umutlarına olabildiğince sarılmaya davet ediyor. Mesih'in attığı temelden başka hiçbir temelde inşa etmemelerini onlara söylüyor kardeşler. Eğer Kolose'liler kendi iyi işlerine, dindarlıklarına ya da bu sapkın öğretmenlerin öğrettiklerine inanıyor olsalardı Mesih'teki kurtuluşlarını kaybedecekleri anlamına geliyordu. Çünkü her ne kadar müjdeyi Paulus onlara iletmemiş olsa bile, her ne kadar Paulus onları onlarla yüz yüze tanışmamış olsa bile Mesih İsa tarafından atanan müjdeci olarak onlara yazdığını görüyoruz kardeşler. Paulus'un kimliğini bir kez daha onlara hatırlattığını görüyoruz. Sevgili kardeşler, Kolosseliler 1:13-23 de Mesih İsa için Paulus özetle şunu söylüyor. Bakın, günahları bağışlatma yetkisi olan, görünmez Tanrı'nın görünümü, ilk doğan, her şeyi yaratan, her şeyin yaratılış nedeni olan, her şeyden önce var olan, her şeyin var olma sebebi olan, kilisenin başı, ölümden ilk doğan, Tanrı'nın doğruluğuna sahip olan, Tanrı ile insanı barıştıran. Kristolojik açıdan kutsal kitabın en zengin bölümlerinden biri olan bu pasaj, peki İzmir Protestan Kilisesi olarak bugün bizlere ne öğretiyor? Belki de en başta sormamız gereken soru buydu, değil mi? Bu pasaj bizlere bugün ne söylüyor? 2000 yıl önce yazılmış olan bu pasaj. Kardeşler, dizlerimizin üzerine çöküp Rabbe hamd etmeli ve şükretmeliyiz. Bizler için böylesi harika bir kurtuluş sağlamış olan Tanrı'ya her daim kurtuluşumuz için minnettar olmalıyız. Böylesi harika, kusursuz, mükemmel bir kurtarıcımız olduğu için sevincimizi hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Ve aynı zamanda böylesi harika bir kurtuluşu reddetmenin sonuçlarının ne olduğunu görüp Tanrı'dan korkmalıyız. Çünkü Mesih İsa'nın adı dışında başka hiçbir kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Baba, Oğul ve Kutsal Adıyla. Amin. Amin.